Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte artık playoff'ları konuşmaya başlayacağız. Play-in başladı. Playoff eşleşmeleri de hemen hemen belli oldu. Hem zaten play-in'i konuşacağız hem de play-in üzerinden playoff'a devam edeceğiz. Hoş geldin Kaan abi.
Hoş bulduk.
Değişen bir anonsumuz var. Onu yaparak, duyurumuzu yaparak ondan sonra geçelim eşleşmelere. Hayalinizdeki aracı Otoshops'tan taksitle alma imkanınız olduğunu biliyor muydunuz? Otoshops Nisan ayı itibarıyla bireysel tüm kredi kartlarına vade farklı 12 aya kadar taksit imkanı sunuyor. Detaylı bilgi için ALJ Kartal Otoshops Showroom'unu ziyaret edebilir. Her marka modeldeki araçlardan dilediğinizi kredi kartına taksitle alabilirsiniz.
Oh diye.
Keyif vallahi diyorsun.
Enflasyonist ortamda taksit her zaman iyidir abi.
Evet, doğru diyorsun. Play-in'le giriş yapalım istersen Kaan abi. Yani
evet.
Onun üzerinden zaten eşleşmeleri de geçeriz. Şimdi play-in'in ilk bölümünü geride bıraktık. Yarın da zaten, yarın gece de finalleri oynanacak. Son artık iki konferansta 8. sıranın sahipleri belli olacak. Yani istersen genel bir çok kısa değinelim. Çıkan takımlara, zaten işini bitiren takımları da, eşleşmelerinde belli olan eşleşmelerde ayrıca değineceğiz.
Ya şey, New Orleans açısından biraz üzücü oldu diyelim. Çünkü Zion şu ana kadar LeBron özellikle mesela sezonun son bölümünde de karşılaşmışlar ve çok kilit maçta Lakers kazanmıştı New Orleans'a karşı. Hı hı. Daha önce sezon içi turnuvasında da kaybetti. Yani bütün kritik maçlarda Lakers üstünlük sağlıyor ve Zion da hiç iyi oynayamıyordu.
Hı hı.
Ve Zion sezonun ikinci yarısını çok iyi geçirmişti. Zion'ın kariyer maçı oldu. Yani hakikaten kariyer maçı oldu. Ve ben ilk defa LeBron'a fiziksel üstünlük sağlandığını gördüm abi. Yani LeBron'u neredeyse ezdi yani fiziksel olarak. Ama sonunda maçın son 3 dakikasında sakatlanmış olması bir kere daha hani Zion'ın kariyerini tanımlayan ve bize yarattığı hayal kırıklığını bir kere daha hatırlatan bir yer oldu. Yani bir de kariyer zirvesi yaptığı maçta olması çok üzücü. Ve açıkçası ikinci maçta da oynayamayacak şimdi ve New Orleans çok ciddi dezavantaja girdi. Yetmezmiş gibi Willie Green maç sonunda bir tercih kullandı ve Brandon Ingram'ı oynatmadı. Şimdi Brandon Ingram kötü maç oynuyordu evet vesaire de bu NBA tamirlerine çok aykırı bir durum abi. Yani yıldız oyuncunun ne yaparsa yapsın hani belki biraz oturtabilsin ama maç sonunda kararı o verir yani. Ha gelecek sezon olur yeni bir yıldıza karar versin o yıldıza devam edip bitmeye karar versin ama o yıldıza oturtmak bu Avrupa'da olabilir tamam mı? Ama Amerika'da olduğu zaman çok büyük hakaret kabul ediliyor yani. Ve yani insan içine çıkamaz hale getiriyorsun adamı. Bu olmaz yani. Hani tabii yani Greg Popovich falan filan yapabilir. Yani bir iki istisnası var ama genel itibariyle bunları çok kötü karşıladı. Artı Brandon Ingram bunları korkunç negatif alan bir adam. Amerikan milli takımındaki halini biliyorsun. Zaten maçtan sonra da çekmiş gitmiş kimseyle konuşmadan bayağı sinirlenmiş falan filan. Takım içinde de bir kriz yarattım bir arada. Bu arada oturtulmasında bence teknik olarak hiçbir sakınca yok. Bence maçın sonunda oynamalıydı ayrı konu. Çünkü diğer taraftan topu kullanan oyunculardan yani en önemli karar vericilerden CJ McCollum da facia bir gün geçiriyordu. Evet. CJ McCollum da sezonun ikinci yarısında çok iyi gelirken en kötü gününe denk geldi. Her şeyi kaçırdı. Ama mesela ona katlanıyorsun, Brandon Ingram'a katlanamıyorsun gibi oldu. Ona katlanmak zorunda çünkü başka toplu oynayacak oyuncu çok az. O yüzden mecbur kalıyorsun da. Yani Ingram'dan vazgeçmişte ne bileyim Herb Jones'la Trey Murphy ile oynaması teknik anlamda anlaşılabilir sahaya açmak adına, Zion'un hayatını kolaylaştırmak adına. Ama hem Zion'u kaybettin hem Brandon Ingram'ı psikolojik olarak kaybettin.
Öyle ve yani maç şimdi maçı şeyle çevirdi. Üçüncü periyodun ortasında Lakers farkı 18 sayıya kadar çıkarmıştı. Orada daha savunmacı bir beşe dönerek çevirdi. Tamam orada hakkını vermek lazım Willie Green'in ve Zion Williamson'ın sakatlığı olmasaydı Brandon Ingram'ı kenarda tutması biraz daha anlaşılabilir bir durumdu ama 3 dakika kala gibi ciddi bir süre varken Zion devre dışı kalıyor. McCollum senin söylediğin gibi zaten tamamen off bir maç oynuyor. Yani bir şeye de ihtiyacım var abi tamam momentum çevrilmiş olabilir falan ama daha o dakikadan sonra geçerli formül seni 18 sayıdan getiren formül değil artık. Çünkü evet, Zion Williamson devre dışı.
Aynen topu çemberden geçirecek adam kalmadı yani.
Ve yarı saha tamamen oynuyorsun. Ya başka bir şey oynuyorsun artık.
Aynen. Neyse yani Lakers bir de çok iyi oynamadığı bir maçı bir şekilde kazandı ve şey 7. oldu. Pek çok kişi şey diye düşünüyordu. Çünkü Oklahoma City'ye çok ters geldiği için Lakers hani bu maçı kaybedip diğer play-in maçını mı oynamak isterdi? Tabii o riske giremezsin abi. Sonuçta hani rakip seçmek değil bu. Sonuçta diğer maçı oynayıp kazanman gerekiyor. Diğer maçta ne olacağını bilemezsin. Direkt playoff dışında da kalabilirsin. Evet. Artı abi ben rakip seçmelerin stratejik anlamını anlıyorum. Ama bir takıma çok kötü bir mesaj vermek bu. İkincisi abi eğer gerçekten mesela şey Orlando gibi bir takımı anlayabilirim, tamam mı? Hani uzun süre sonra ilk defa playoff'a giriyorsun, çok gençsin falan filan. Hani pozisyon almaya çalışıyorsun, tedirginsin falan. Fakat Lakers gibi veteran bir takımın abi kimseden çekinmemesi lazım, tamam mı? Yenilecekse yenilirsin. Bu tur yenilmiyorsun, öbür tur yenilirsin yani zaten. Anlatabiliyor muyum? Hani bir tur geçmek, bir tur ilk turda daha avantajlı bir eşleşme elde etmek, hani işte kaybedip işte 8'e indikten sonra oradan çıkmak. Ya bunlar Lakers'ın falan ya da Lakers tecrübesinde ve amaçlarında olan bir takım için çok mantıklı değil. Kaldı ki bence şey de çok diğer taraftan bakış açısı bence şey de önemli. Denver şu anda çok en iyi durumunda değil abi. Yani Denver'ı şu anda yakalamak belki de en iyi fırsat olabilir eğer gerçekten sen batıdan çıkabileceğine inanıyorsan yani.
Doğru. Şu var bence sadece abi. Yani hani biz de aramızda kendi aramızda da geyiğini yaptık. Lakers yatar bilmem ne rakip seçer. Yani onlar işin geyiği tabii ve işin geyik kısmı bir kenara. Bence sadece şu faktör olabilirdi. Hatta belli ölçüde oldu da maç içinde. Yani sonucu değiştirmese de New Orleans kadar yırtınmayabilirdi Lakers. Yani o derece istemeyebilirdi. Bu da çok normal abi. Çünkü New Orleans öyle ya da böyle Denver'la da oynasa, 96 Chicago'yla da oynayacak olsa, eski Golden State'le de oynayacak olsa New Orleans bir şekilde playoff'ta yer almak istiyor.
Tabii.
Yani onlar için başka hiçbir öncelik yok.
Kesinlikle.
Tabii ki Lakers da dediğin gibi yani rakip seçmekten ziyade öncelikle işini garantiye almak isteyecektir ama abi şeyler falan da önemli. Sen de az önce bahsettin. Yani sezon içinde 3 defa Lakers New Orleans'ı farklı yendi. Sadece yenmedi de yani tokatlayarak yendi. Bunların bence dönüşü olur.
Şöyle abi şu çok önemli. İki tane çok kritik maçta yendi. Yani şimdi sezon içinde abuk subuk bir maçta farkla yenebiliyorsun. Bir tane sezon içi turnuvası yarı finali. Diğeri evet. Playoff pozisyon karşılaşması yani. İki tane önemli maçta yendi yani. Ağırlığı olan maçta yendi ve rahat yendi yani.
Aynen abi ve tabii ki hani bu tip maçların ikisini de farklı kazanmış olması eşleşmede Lakers'ın belli avantajları olduğuna da işaret eder. Yani zaten bir seri başlayacak olsa herhalde herkesin favorisi Lakers olurdu yine. New Orleans Lakers serisinde. Ama pazar günü fark attıktan sonra salı günü yine New Orleans'ta oynanırken maç bence onların bir denge değişimi oluyor. Nitekim oldu da yani.
Doğru. Bu arada pazar salı diyorsun. Pazar günkü Zion'la salı günkü Zion aynı oyuncu muydu be abi?
Ha yani o değildi. Başka faktörler vardı. İşte Anthony Davis yaşadığı sakatlığın etkisiyle kendi ifade etti. Yani belli ki şeydi. Çok esnek değildi. Pot altında bitirirken falan bitirmeye çalışırken özellikle onu zorladı. Çok kendi standartının altında kaldı. Mesela bu tip başka değişkenler de var. Ama bir şekilde çıktı Lakers yani oradan. Şimdi New Orleans'da hani sen söyledin Zion Williamson'dan tabii faydalanamayacak. Bence yine Sacramento'yu geçebilirler. Ama tabii ki o çok önemli bir güç kaybı oluyor.
Abi Sacramento'yu sezon içinde 5 kere yendiler.
Evet.
Paramparça ettiler yani Sacramento'yu. Ama çünkü anormal ters geliyorlar ama burada Zion en önemli faktördü. Yani Zion paramparça ediyordu Sacramento'yu yani. Yok ediyordu adeta. Şimdi Zion olmayınca sadece New Orleans güç kaybetmedi. Sacramento'ya karşı en büyük oyunu kıran faktörünü de kaybetti. Artı işte Ingram'ın yarattığı problem falan filan da var. Bu Ingram buna nasıl reaksiyon verecek? Hani çıkar topunu mu oynarım mı diyecek? Yoksa Amerikan milli takımında gördüğümüz gibi somurtkan, küskün, genç, ergen tripleri mi yapacak onu göreceğiz. Diğer tarafta da, diğer maçta da Sacramento, yani şimdi New Orleans'a 5 kere yenildi ama çok büyük bir engel. Belki de takımın en büyük engel olarak gördü. Yani Kaftan'ın arkasındaki en büyük düşmanını yenerek geldi buraya. Golden State'i alaşağı ettiler ve çok net kazandılar. Hani maçtan önce Golden State mutlak favori olarak gözüküyordu. Sacramento açıkçası bu playoff yani batıdan sezonu tamamlamayan yani sezonu devam eden 10 takım arasında en zayıf takım olarak gözüküyordu. Ama Sacramento resmen sürklese etti Golden State'i. Golden State korkunç oynadı bu arada. Hani sezonun son bir ayında Golden State çünkü belli dengeleri oturtmuş, belli hiyerarşiler, belli akışkanlıklar sağlanmıştı. Bu maçta korkunçtu. Zaten Klay Thompson mağlubiyetin mimarlarından biri oldu. Yani eğer son kez Golden State forması giyiyorsa çok acıklı bir final oldu. Korkunç oynadı Klay Thompson. Curry pek bir fark yaratamadı. Yani Golden State cephesine baktığın zaman Moses Moody falan oyunda tuttu takımı ya biraz. Tutabildiği evet. kadar. Hani buralara düşmüş durumdaydı. Yani hiç Golden State gibi değillerdi zaten. Belki o kimliklerinden uzaklaşmak ama feci bir maç oynadı aslında. Aksine Sacramento'da hani hiçbir zaman diş geçiremediği büyük ağabeyi konumundaki Golden State'e karşı Fox'un öyle destan yazmadı. Ben mesela maçtan önce Fox'un olağanüstü oynaması gerektiğini düşünüyorum. Fox'un hiç öyle destan mestan yazmadığı bir maçta iyi oynadı Fox. Fena oynamadı. Özellikle ikinci fenaliydi ama maçın iki yıldızı abi şeydi. Kionelis'le
Keegan Murray.
Keegan Murray'di.
Evet. Ya şey çok kritik oldu abi. Şimdi Sacramento'nun sezon sonundaki düşüşünde tabii çok önemli bir durum var. Ya da iki oyuncunun kaybı diyelim. Malik Monk ve Kevin Arthur. Bundan bahsettik de. Onların guard rotasyonu çok daraldı ve özellikle De'Aaron Fox'a baskı geldiğinde ya da o kenardayken oyun kurulumu anlamında ciddi sıkıntı oluşturuyor Sacramento. Oluşturmaya da devam ediyor, edecek. Hı hı. Ama yani bu maç özelinde daha savunmacı Kionelis ve hatta şeyle Davion Mitchell'la oynamak, yani bu oyuncuların rolünün sakatlıklar sonra rol ve dakikaların artmış olması bu maç özelinde Sacramento'ya epey yaradı.
Aynen.
Boğdular çünkü perimetre savunmasında.
Ya şimdi New Orleans Sacramento'yu 5 kere yendi ama bu New Orleans Sacramento eşleşmesinde New Orleans gene kazanabilir ama Sacramento resmen yani şansları eşitledi, hatta Sacramento'nun avantajlı olduğunu bile söyleyebilirsin belli açılardan.
Öyle yani Jonas Valanciunas bir anda çok kritik hale geldi. Şöyle bir şey var abi, bu pazar günkü maç ve yine salı günkü Lakers maçında Valanciunas yine zayıflıktı açıkçası New Orleans adına.
Aynen.
Ve yani hatta belki Larry Nance'e belli noktalarda geç bile döndüğünü söyleyebiliriz Willie Green'in. Larry Nance çok iyi oynadı ikinci yarıyı. Ama işte Larry Nance'in sahada olması Zion Williamson'ın varlığıyla da biraz beslenen ve ona da muhtaç olan bir şey. Şimdi yani Valanciunas'la da oynar Larry Nance. Fakat Valanciunas'ın da Sabonis'e eşleşmede üstünlük sağlaması gerekecek diğer taraftan. Ki Litvanyalı'nın karşı karşıya gelmesi anlamında da ilginç olacak ve gerçekten Valanciunas'ın bir anda kimsenin beklemediği şekilde çok kritik hale geldiğini söyleyebiliriz New Orleans.
Ve yani Litvanyalı takıma yani Sabonis'e karşı gelince psikolojik olarak da daha rahat hisseder muhtemelen.
Olabilir ama yani Valanciunas'ın hakikaten hücumda rol alması, beslenmesi, işte biraz daha kendini olması ve sahada kalabilmesi önemli. Çünkü bu defa Zion'sız Pelicans'ın ona ihtiyacı var. Mental olarak biraz toparlanmış bir Brandon Ingram adı.
Ya Kionelis'in Stephen Curry'ye yaptığı savunmanın bir benzerini CJ McCollum'a yapması durumunda da eli ayağı çok kesilir New Orleans'ın. New Orleans'da çünkü evet, top yönlendirici çok az olduğu için hani CJ McCollum'u baskı altında tutabilmek, Kionelis o konuda gayet iyi yani, çok New Orleans'ın elini ayağını dolandırabilir yani.
Kesin. İlginç maçı olacak. Doğu tarafına geçelim istersen. Hı hı. Oradan da zaten devam ederiz.
Tarihin en ilginç eleme maçlarından biriydi ya bu. Şey,
Philadelphia-Miami. Evet.
Abi 2,5 çeyrek, yani 3. çeyreğin ortasına kadar Adam Silver'ın böyle enfarktüs geçirdiğini falan düşünüyorum ben. Ben ekranda geçirdim. Abi, bu kadar kalitesiz bir maç olur mu ya? Yani bu iki takımın da sorunları olduğu kesin, tamam mı? Yani Miami hiç ritim bulamamış falan. Embiid topa yani neredeyse koltuk değneğiyle oynuyor. Çok ya, bu Embiid'in sakatlıkları da hani bir taraftan üzücü basketbol sever olarak, bir taraftan da abi sıkıldık artık ya. Hani bir kere de playoff'ta bir sağlıklı görelim abi. Kötü oyna. Bu kadar hani sürekli bir sağlıksızlık şeyi olmasın yani. Adam iyileşti geldi. Çok da iyi gözüktü iki maçta. Orlando maçının sonunda gene dizi hafif şey oldu. Şimdi resmen sahada yürüyor ya. Ama adamın ölüsü bile kaç? 23-16-5 mi yaptı? Öyle bir şey yaptı. 23-15 ölüsü yaptı yani bunu, ama hakikaten ölü gibiydi sahada yani. Sahada pota dibinden falan neler neler kaçırıyor. 17'de 6 attı. Şey de çok acayip. Hiçbir şey yapamamasını geçtim. Abi fileler alan savunması yapıyor Miami. Tamam, Miami'nin alan savunması çok komplike ve çok kaliteli bir alan savunması ama abi bir tane mi top indiremezsiniz ya? Yani ortaokul seviyesi pası bile veremiyorlar.
İlk yarı çok acınası bir görüntüydü Sixers açısından
abi,
ya.
Abi inanılmaz bir görüntüydü ya. Yani ama abi bir diğer tarafta Miami kötü oynuyor. Fakat yani bir ara 14-15'lere çıkar. 11'le bitti, 12'yle bitti ilk yarı da. Yani kötü oynayan Miami çok daha iyi sahada. Yani basketbol standartının ne kadar dibe vurduğu böyle yani, içim ezildi seyrederken yani. Ama 3. çeyreğin ortasından sonra bir anda iş değişti abi. Bir ara iki takım toplam 27'de 5 üçlük atmıştı abi. Sonra maçın sonunda %60 da attılar toplam yani. Ne kim ne atarsa sokmaya başladı. Campaign evet, falan soktu yani. Öyle söyleyeyim yani. Herkes her şeyi sokmaya başladı. Acayip oldu böyle. Ve ama hiçbir şekilde oyun planının, takımın güç... Bu arada Jim Butler da sakatlandı maç içinde, yetmezmiş gibi. Yani hani zaten problemli maç, bir de Jim Butler da sakatlandı maç içinde. Ben daha olmaz MCL'e bir şey oldu herhalde dedim. Oynamaya devam etti ama MCL'den endişeleniyorlar. Çok büyük ihtimalle o da mesela Chicago karşısında daha doğrusu playoff'ta oynayamayacak bir daha yani. Büyük ihtimalle. İnşallah sanıldığı gibi bir şey değildir ama ben MCL olduğunu düşünüyordum. Şüphelenilen de o. Belli olur yani, siz bu podcast dinlediğiniz zaman muhtemelen belli olmuş olacak ama o sakatlandıktan sonra o da etkinliği düştü. Fakat herkesin etkinliği artınca bir anda böyle, ama yani ne bir oyun planı var, ne takımın güçlü yanlarının öne çıktığı bir şey var. Karman çorman şeyden atanlar tutanlar falan derken bir şekilde maç boyunca anormal top kaybeden Philadelphia toplu koyuplarını biraz sınırladığı zaman hasbelkader düşe kalka finish çizgisine geldim. Abi maçın son pozisyonunu gördün mü?
Tabii canım.
Abi maçın son pozisyonu maçı özetliyor ya. 4 sayı önde Sixers ve fauller attılar. Pardon, 5 sayı önde, özür dilerim. 5 sayı önde, 7 saniye var son top. Oyuna sokuyor Miami topu. Abi topu oyuna sokmadan faul yaptılar ya. Maçın yıldızı Nikola Batum bu arada. Yani bu maçı anlatmak için çok güzel şeylerden biri de bu. Hani o kadar felaket oynarken Nikola Batum çıkıp 6 tane üçlük sokarak takımı oyunda tuttu. Yani her şey, olmayacak her şey oldu. Maçın yıldızı Nikola Batum girip top oyuna girmeden faul yaptı. Tek atış kenar oldu. Fark 4'e düştü. Neyse ki 5 yani. Bütün serbest atışları sokabildiği için tek topa inmedi. Topu oyuna soktu ve basket attı şey. Miami. 2 sayı oldu. Fakat nokta 3 saniye kaldı abi. Şimdi nokta 3 değil nokta 7 falan filan kalsa, topu oyuna sokarken Philadelphia topu, işte topu tutan Maxi elinden düşürdü, top dışarı düştü. Yani nokta 3 olduğu için topa dokunduğu anda oyun bitti. Nokta 7 falan olsa tekrar Miami topu alacak. Abi inanılmazdı ya. Hakikaten inanılmazdı yani.
Hakikaten çok sakar, kalitesiz şey maçtı yani. İki tarafta işte Embiid'in durumundan bahsettim. Butler da sakatlandı. Ya hakikaten Batum ve Hakez dışında tamam bu iyi oynadı denecek adam bulmak çok zor. Ya gel hani biraz daha detaylı, Highsmith falan da iyi oynadı da onlar şey, hakikaten detay oyunculara inmek durumunda kalıyorsun.
Sonuçta yani özellikle Batum'u falan alkışlamak lazım. Artı abi bazen işler çok kötü gidebilir ama bu bir eleme maçı. O kötü giden işlerde bile hasbelkader minimum doğru bir iki şey yapıp maçı kazanmak da çok önemlidir. Hani ortam kötüyken çok küçük çabalar, yani iyi olmaya çalışmadan sadece bir iki tane ufak tefek detayda doğru yaparak kazanmaya çalışmak da değerlidir. Sonuçta kazanmak asıl amaç burada, tamam mı? Burada artistik puanlama önemli. Fakat abi öyle bir şey de yok sahada, tamam mı? Yani sahada tamamen bir kaostan çok ekstra şut sokulduğu için bir yerde bir şekilde kazandı Philadelphia hasbelkader yani.
Yani Tyler Hero berbat oynadığı bir maçın kahramanı olacaktı neredeyse.
Aynen öyle.
Adam sonda yine Miami'yi taşıdı falan ama berbat oynuyordu oraya kadar.
Evet.
Ve Miami işte senin de söylediğin gibi yani Chicago karşısında şimdi Butler'dan muhtemelen yoksun olacak. Zaten hani bu sezon çok daha problem bir görüntüde. Philadelphia desen alan savunmasına karşı onların da gösterdikleri bu far tutulmuş tavşan hali hakikaten kaygı vericiydi. Embiid'in durumu ayrı konu. Bir de abi yani alışık olmadığımız bir şey değil belki ama ya bu Philadelphia taraftarı gerçekten sinir hastası. Bu yani bu
evet abi.
Bu tough love falan değil, bu manyaklık abi. Maç bir yuhalıyorsun, bir arkasına geçiyorsun, ondan sonra son çeyrek kritik top Tobias serisi yuvalamaya başladılar falan. Bir salın abi, bir rahatlayın ya. Yani tamam protesto arada edersin, memnuniyetsizliğini belirtirsin. Bunlar da işin içinde var. Ben biraz hani hatta Amerikan sporunda eksik bile olduğunu düşünüyorum da. Bu ne abi?
Çok abartı gerçekten. Ama ya yani, Tobias serisiyle olan nefret ilişkileri acayip. Ama ya kardeşim seneye göster bütün tepkini ya. Bu sene şu anda senin oyuncun yani. Bırak oynasın.
Maçın sonunda göster abi. Yani son çeyrekte maç kafa kafayayken niye bir anda negatifi basıyorsun? Adamların en tarafta şey, takımın arkasına geçtiği an tavuk kazanıldığı an ya.
Aynen. Tavuk kazanılması yalnız maçı değiştirmiş olabilir.
Evet
ya.
Abi biraz momentum değiştiren bir bölüm
aynen
oldu.
Öyle,
üstüne
aynen
Batum'un üçlüğü geldi falan.
Aynen öyle. Diğer tarafta da
ya diğer tarafı Allah affetsin zaten.
Allah affetsin diyorsun da abi şöyle bir şey var. Chicago'da Atlanta'da sezonu çok kötü bitirmemişti. Onu söyleyeyim. Özellikle Chicago bence gayet de iyi bitirdi. Chicago'nun bir sürü sorunu var. Özellikle savunma tarafında falan filan ama onlar bir hiyerarşiyi, takım içi paylaşımı falan biraz çözmüş gibi gözüküyorlardı şu kadroyla. Ve zaten hani çok net kazandılar. Trae Young döndü ama Trae Young'ın entegrasyonu biraz problem oldu Atlanta'da. Atlanta zaten savunmada vasatı bile bulamadığı için hani Chicago'da çok rahat hücum etti ve çok rahat kazandı. Ama Chicago iyi durumda abi. Yani sonuçta etine budun diyeceksin, haklısın. Ama en azından olabileceğinin iyi senaryosunu gösteriyor Chicago. Ve açıkçası şimdi Miami'ye karşı, özellikle Butler'ın olmadığı bir Miami'ye karşı, Miami'nin şu halini falan görünce de, Rozier de yok bu arada, onu da atlamayalım. Chicago Hani aynı Sacramento New Orleans senaryosunda olduğu gibi, hani hiç şans vermediğin taraftı. İşte Sacramento gelirse mesela hiç şans vermiyorduk Batı'da. Daha doğrusu oradan çıkmasına bile şans vermiyordun ya da diğer tarafı yenmesine. Şimdi abi Sacramento'yu ben New Orleans'da kafa kafaya, hatta ben çok yarım adım önde görüyorum. Chicago için de benzer şeyler söylenebilir abi. Miami'nin özellikle Butler'sız, Rogers'sız şu haliyle yani.
Ona bir şey demiyorum abi. Yok, o konuda ben de aynı düşünüyorum da problem şu. Yani birincisi Atlanta playoff'la aynı cümlede geçmemesi, ismi aynı cümlede geçmemesi gerektiğini maalesef. İkincisi abi yani şeyde kesin haklısın. Olabileceğinin iyi versiyonuna dönüştü Chicago. Ama işte olabileceğinin, yani onun altını çizmek lazım. Ve Miami geçseler bile şimdi oradan başlarız zaten. Boston, Chicago olacak. Abi bir de bu Caruso'nun sakatlığı da çok, yani belki Caruso da yetmeyecekti ama işte.
Abi Caruso'nun sakatlığı şu açıdan önemli. Burada görev dağılımı, hiyerarşi belirlendi mi? Alex Caruso çok kilit, çok önemli bir rol oynuyordu bu Chicago'da. Çünkü savunma anlamında çok sorunlu bir takım Chicago. Alex Caruso'nun bozgunculuğu onlara çok önemli bir açı, savunma çıkışı veriyordu. Drummond abi önce Torrey Craig'i, sonra da Alex Caruso'yu sakatlayarak iyi bir sezon geçiriyor Andre Drummond da. Kendi takımına verdiği zarar da. Gitti üstüne bastı abi herifin.
Ya abi bu arada Alex Caruso sessiz sedasız. Sessiz sedasız derken yani o hep tabii savunmada yaptıklarıyla öne çıkıyor daha çok. Çok da normal. Ligin en iyi perimetre savunmacılarından biri. Ama abi bu sezon Alex Caruso ile ilgili bir o kadar değerli bir durum var. Üçlüğü acayip gelişti Alex Caruso.
Aynen öyle, aynen öyle.
Yani Alex Caruso hem volüm anlamında katladı önceki üçlük sayılarını. İki kat atıyor ve %41 ile attı.
Evet.
Bilhassa sezonun hani ikinci yarısı falan diyebiliriz. Çok çok iyi attı. Dolayısıyla zaten savunmada ligin en değerli oyuncularından biriyken hücumda da çok çok daha sahada durabilir ve tehdit yaratabilir hale gelmişti. Çok önemli kayıp maalesef.
Maalesef. Buradan Boston-Chicago eşleşmesine geçersek ben tek cümle söyleyeceğim. Abi Chicago'nun en iyi hali bile, Caruso'nun oynama ihtimali düşük ama oynasa bile abi Boston'a yetişmeleri, Boston'ı yavaşlatmaları falan söz konusu değil. Boston kendi kendini baltalayıp bir maç belki verebilir ama yani ancak bir maç verirse verir, öyle söyleyeyim. Chicago bu arada iyi durumda, hani hakkını yemeyelim. Ama Boston her ne kadar sezon sonunda böyle iyice vites düşürdükleri için böyle bir yalpılasalar, gene maç sonu yani Boston'ın zaten var olan problemleri devam ediyor olsa da çok ciddi klas farkı var ya. Hani 4-1 olma ihtimali var ama ben 4-0 diyeceğim.
Ben de 4-0 diyeceğim. Yani açıkçası uzun süredir de karşıma çıkan en böyle merak uyandırmayan playoff serisi gibi gözüküyor. En azından seri öncesi kağıt üzeri bakışta. Çok dengesiz abi çünkü kağıt üzerindeki görünümü. Yani Boston çok iyi çünkü. Onun da hakkını vermek lazım. Ama Bulls'un da her ne kadar işte kendilerini olabildiğince toparlamış olsalar da Caruso sakatlığını da ona eklediğimizde ve eşleşme olarak da bir hani bazen ters gelme durumu olur. Şu açılardan hiç olmazsa biraz Celtics'in canını sıkabilirler dersin. Bulls öyle bir takım da değil abi bu Celtics'e aynen karşı.
Aynen. Artı Bulls'un hücum opsiyonlarının hepsinin olağan, yani zaten Boston'da muhteşem bir savunma kadrosu var bireysel olarak. Artı Chicago'nun bütün hücum silahlarını akıl almaz kontralıyorlar. Yani DeRozan'ı Tatum'la eşleştirdiğin zaman, Vucevic'i Porzingis'le eşleştirdiğin zaman falan, yani Vucevic de uzaklaşarak oynayan bir oyuncu. Porzingis'in uzunluğu onu tehdit eder. Tatum DeRozan'dan daha büyük falan. Yani Kobe White'la, belki Kobe White'ın hani o deliciliğini ama belki de en iyi delici savunmasına sahip Boston bir taraftan da. Yani Chicago evet hücum anlamında belli bir olgunluğa, belli bir görev dağılımına kavuştu ama ya Boston'ın zaten çok iyi olan savunması Chicago'ya bir kat daha etkili olur.
Dolayısıyla hani 4-0 diyorum ben de. Evet. Sen de belki 4-1'den 4-0 dedin.
Yani şey, Boston'ın kendi kendine her zaman baltalama ihtimali vardır abi. Sen geçen sene hatırlıyor musun ilk iki Atlanta maçını ve
tabii
sonra
canım,
olanları?
Ama işte ben onların biraz bu sezona ekstra motivasyon getireceğini düşünüyorum Boston için. Yani ilk turlar için falan. Artık saçmalamayalım düşüncesi
doğru,
olacak.
Doğru, kesinlikle katılıyorum ama bir tek küçük nokta var. Abi son bir ayı o kadar vites düşürdü ki Boston, tekrar vites çıkarırken bir böyle bir tekleyebilirler belki seri içinde. O yüzden bir maç çok zor, imkansa yakın. Ama Boston bu olabilir diye söyledim yani.
Peki 2-7 ile devam edelim. New York kaçmadı kimseden, yani rakip seçmedi.
Helal
onlar
olsun.
Sezonun sonunu çok şey oynadılar ki hani Tom Thibodeau'dan da zaten biraz bunu beklersin. Ve
bu
ikinci sırayı aldılar.
Chicago'yu da tebrik etmek lazım. Chicago'da sıralaması belli olduğu halde o son maçı çatır çatır oynadı abi. Hı-hı. Uzatmaya gitti maç. Sonunda New York kazandı. Valla ben açıkçası Philadelphia'nın şu halini görmeden önce New York'un işi, başı çok dertte diyordum. Ama abi şu Philadelphia, daha doğrusu şu Embiid'le New York'un yırtıcılığıyla baş etmesi çok zor Philadelphia'nın. Yani New York süper bir takım değil. Jalen Brunson bence ligin en olağanüstü skorerlerinden birine dönüştü. Yani sadece bir All-Star olmadı abi. Ligin premier 6-7 skorerinden birine dönüştü. Yani ki bu çok özel bir ünvan bence. Yani yıldız oyuncu ünvanından. Çünkü Jalen Brunson en sorunlu özelliklerinden biri. Topla bu kadar oynayan bir oyuncu olarak başkasına çok yaratmıyor. Başkasına çok yaratmadığı zaman oyun çok güdük kalır. Önlem alınması çok kolaylaşır buna. Ama New York bunun etrafında şekillenebilmiş bir takım. Yani diğer oyuncular Brunson'ın yaratmasına çok ihtiyaç duymuyor. Özellikle Dante DiVincenzo'nun çıkışı ve çok yüksek volümle üçlük atarak sahayı daha açabilen bir oyuncuya dönüşmesi falan da takımın sınırlı, yani Randall gittikten sonra oluşan sınırlı hücum gücüne katkı verdi. Ojinobi çok iyi bir köşe üçlükçüsü. Toplam üçlükleri, sen Ojinobi'nin abi şeylerini biliyor musun? Bölgeye göre üçlüklerini. Abi herif köşelerden %50'nin üstüne, ligin en iyi üçlükçülerinden biri. Diğer yerlerden iyi değil ama o kadar. Yani evet, o kadar değil, kötü hatta neredeyse yani.
Ama zaten özellikle de oraya konumlandırılıyor.
Tabii. Yani alanı açabiliyorsun sonuçta. Ve acayip kabadayı bir takım New York. Muazzam bir hava yakalamış durumdalar. Muazzam yırtıcı oynuyorlar. Madison Square Garden'ı yakıp yıkılıyor yani. Philadelphia'nın şu ruh haliyle, şu miskinlikle, şu Embiid'le falan bu güce, dediğim gibi New York'un özellikle hücum potansiyeli bence oldukça sınırlı. Oldukça sınırlı. Bütün Brunson'ın bu gelişmesine rağmen. Bediano'da değinmeyeceğiz onun. Ama sağlıklı olmayan bir Embiid'le onu geçmeleri çok zor bence.
Valla işte Embiid'in durumu kritik olacak. Yani dünkü bocalama hali, ben biraz kendine de problem vardı ama alan savunması falan da çok bozdu Embiid'i. Bütün takımı bozduğu gibi. Ve birkaç gün sonra mesela Knicks serisi başladığında daha iyi bir Embiid görebiliriz. Şu önemli bence abi. Knicks ne kadar yırtıcı ve başka problemler getiriyor olan, işte Miami'ye göre daha kapasiteli bir takım gibi gözükse de savunma tarafında, ya mesela Miami tip bir alan savunması Knicks'ten muhtemelen çok görmeyiz ya da o Yok. Keskinlikte, o bozuculukta görmeyiz. Bu da Philadelphia'nın çok işine gelebilir. Yani Knicks'in yıpratıcılığı, fizikselliği, işte bireysel savunmadaki belli pozisyonlarda Miami'ye göre avantajı falan başka sorunlar getiriyor olabilir ama genel olarak bir takım konsepti içerisinde Miami kadar Philadelphia'yı dünkü Miami kadar Philadelphia'yı bozabileceklerini düşünmüyorum ben.
Çok haklısın. Ben ona katılıyorum. Aynı zamanda bu New York bence önlem alınması Orlando ile birlikte en kolay takım. Hı hı. Çok, çünkü herkes çok dar çerçevede şey yapabiliyor. Yani oyun çeşitliliği çok düşük oyuncularının. Buna önlem almak çok kolaydır. Yani bunu savunmak özellikle seri hazırlığı yaptığı zaman çok kolaydır. Yalnız burada işte ben Embiid'in, yani Embiid yürüyemiyor abi doğrusu. Koşamıyor yani. Hani ne olursa olsun. Hani ölüsü bile 23-15-5 yapıyor da yani hani o açıdan söyledim. Burada bence önemli kayıplardan biri bu seride şey çok önemli olacaktı. D'Anthony Melton. Döndü dönmesine ama yani hiç iyi durumda değil. D'Anthony, yani Brunson'la eşleştirmek için doğru oyuncuları da yok pek. Melton olsa çok iyi olurdu.
Doğru ama işte çok Kyle Lowry verir muhtemelen. Bence yine Batum verir. Yani
bu arada Kyle Lowry ile Brunson karşı karşıya gelirse NBA'de en fazla kendini yaratan iki oyuncu karşı karşıya. Böyle bir pozisyonda ikisini çarpıp ikisinin birden böyle 5 metre geriye uçtuğunu, atladığını falan görebiliriz yani.
Doğru, güzel bir aktör match-up'ı olacak.
Robert De Niro, Al Pacino karşı karşıya arkadaşlar.
Ben Embiid problemlerine ya da dün işte çok sıkıntılı gözükmelerine rağmen Philadelphia diyorum abi.
Valla ben de yani Embiid'den de ben normalde Philadelphia derim. Kesinlikle. Aha. Yani. Hani New York'un gerçekten çok sınırlanabileceğine inanıyorum. Ama dünkü Embiid'de dramatik bir gelişme olmadığı sürece de New York diyorum. 4-2 New York diyorum. Embiid'in şu anki halini düşünerek yani.
Ben de 4-2 Sixers diyeceğim.
4-1 bile olabilir hatta Embiid'i düşündüğüm zaman. Neyse.
İlk ayrılık noktasıyla başladık. Peki 3-6 ile devam edelim. Milwaukee Indiana. Burada Milwaukee biraz tabii istediğini aldı şu aşamada. Çünkü yani bizim sezon sonunda da konuştuğumuz gibi Yanis'in sakatlığı özellikle onları epey haliyle endişelendirmiş durumda.
Ya tabii Yanis'te bir Wolverine durumu var yani. Hani adamın ne sakatlıklardan ne kadar çabuk ve ne kadar güçlü döndüğünü biliyoruz. Yani defalarca örneğini gördük bunun. İşte o ünlü Atlanta serisinde, Atlanta serisinden sonra döndü Phoenix finaline. Sakatlıklardan çok güçlü ve çok sağlam dönüyor. Ama şimdi sakat ve serinin ilk maçında oynamayacak %99. İkinci maç belli değil. Ne zaman döneceği de tam belli değil. Ama hani varsayıma sal olarak üçüncü maçta falan dönmesini varsayılıyoruz genelde ve güçlü döneceğini de varsayıyoruz. Bunu bilemeyiz aslında. Ve bu bütün dengeleri alt üst eden bir durum. Çünkü Yanis bu takımın asıl gücünü ortaya koyan, özellikle transition oyunda, özellikle potaya baskı yapma konusunda ve en önemlisi Indiana'nın iki numaralı silahı Pascal Siakam'ı tamamen devre dışı bırakabilecek. Yani onu aşağı çekip çok büyük bir üstünlük sağlayabilecek, çok büyük denge değiştirecek bir rolde de oynuyor. Bir de yetmezmiş gibi yani. Çünkü Tyrese Haliburton belki %100 değil ama haftalar geçti toparlanıyor. Lillard pek savunmada bir şey ama Lillard, Haliburton karşılıklı atışacaklar. Ben Lillard'ın sezon içinden daha iyi oynayacağını, daha konsantre olacağını falan düşünüyorum. Büyük oranda. Ama Lillard'da Haliburton birbirine üstünlük sağlamayacak. Yani Lillard az üstünlük sağlasa bile Indiana'nın genel akıcılığı, genel temposu, özellikle takas döneminden sonra Naismith'in de ilk beşe yerleşmesinden sonra savunmada belli bir direnç koyabiliyor olması artık, her ne kadar sınırlı olsa da yani iyi olduğunu falan asla iddia etmeyeceğim ama en azından ligin en kötü savunmalarından biri değil. Belli bir direnç koyabiliyorlar artık yani. Bu açılardan özellikle Milwaukee'nin de dağınıklığı, savunma kurgularındaki problemleri, Brook Lopez'li yaptıkları savunmanın biraz yavaş kalması, atletizm problemleri artı belli şemaların dışına çıkamamaları Indiana gibi bir korkunç hücum gücünü yavaşlatmalarını çok zorlaştırıyor. Her ne kadar playoff'ta biraz tempo düşüyor olsa da. Burada bütün dengeleri alt üst eden oyuncu Yanis. Yani zaten en iyi oyuncu olmasının dışında rolü de çok daha büyük işte Pascal Siakam'la eşleştiği için. Ama ben Yanis'in eğer 3. maçı, yani 2. maçta dönüp ya da 3. maçta full döndüğünü düşünürsek hala Milwaukee'nin, ya Indiana'nın oyununun playoff'ta o kadar da yüksek karşılık bulamayacağını düşünüyorum. Ve Milwaukee'yi hala bütün problemlerine rağmen bir adım önde görüyorum ya.
Ben de. Yani Indiana'nın o şeyin de hani oyununu karşılık görememesi bir tarafa abi. Hem Haliburton'un sezon içinde yaşadığı sakatlık belki bunda etkili oldu. Hem de daha önce de yine konuştuğumuz bir konu. Yani işte sezon içi Maturin'in sakatlığa kurban verilmesi, Buddy Hield'ın takasla gitmesi onların ofansif şeyinde biraz aşağı çekti potansiyelini. Ve o anlamda eskisi kadar keskin değiller. Belki daha dengeliler ama burada Milwaukee'yi geçme ihtimalleri bence sezon başındaki kadar delice hücum etmeleriyle daha mümkündü. Biraz yani Antetokounmpo'nun da ortalarında döndüğü bir seride karşılık vermeleri çok zor geliyor bana.
Indiana'nın şöyle bir avantajı var yalnız. Sonuçta Buddy Hield gibi en yüksek volümlü üçlükçünü ve Maturin gibi en önemli delici skorerini kaybettiğin zaman çok ciddi hücum gücü kaybediyorsun. Fakat Indiana'nın oyun stili itibariyle hani oyun akıcılığı, Tyrese Haliburton'un yöneticiliği itibariyle oraya koydukları her oyuncudan belli bir hücum, yani oyuncunun bireysel yeteneğinin üzerinde hücum potansiyeli alabiliyorlar. Tabii ki kan kaybediyorlar ama başka bir takım böyle iki skorerini kaybetse daha fazla kan kaybeder Indiana'dan. Yani Indiana'nın hücumunu etkiler ama Indiana'nın hücumunun ben hala iyi olacağına inanıyorum yani.
Doğru abi ama işte mesela özellikle Buddy Hield. Şimdi Maturin biraz daha farklı bir oyuncu tabii, bireysel üretim falan ama Buddy Hield'ın kaybı şematik anlamda sana çok kayıp getiriyor esasında. Oyuncu tabii ki bir şey üretiyor ama Buddy Hield'ın sadece sahadaki duruşu ya da o duruşun artık olmaması, Buddy Hield'ın varlığının artık olmaması sana şematik anlamda kaybettirebiliyor ve diğer oyuncuların alanından alıyor biraz.
Doğru.
Ya burada tabii Yanis'in hangi noktada ve nasıl döneceği, hep oraya dönüyoruz. Ama ve o yokken Indiana denk götürebilir. Ama işte Yanis döndüğü noktada bir anda Milwaukee öne atlayacağı için hani ilk bölümde Pacers hiç olmazsa Yanis yokken bir ciddi avantaj sağlayabilecek mi? Konu o oluyor ve ben ona yani o mesafeyi seri başında Yanis yokken açabileceklerini düşünmüyorum.
Bir de şey var abi, Yanis yokken Portis'le oynuyorlar. Portis hücumda biraz daha alan açan başka şeyler gidiyor. Hatta iyi hücum maçları da oluyor. Fakat abi Portis o kadar kötü bir savunmacı ki. Yani attığı kadar yediriyor. Yanis'le de, yani Yanis tabii çok daha üst düzey bir oyuncu. Yani onu tartışmaya gerek yok da. Orada hakikaten anormal dramatik bir fark oluşuyor bir anda. Yani Pascal Siakam'ı yiyip bitiren, kemiklerini parçalayacak Yanis yerine Pascal Siakam'ın 37 attığı falan maçı görebiliriz yani.
Kaç diyorsun?
4-3 Milwaukee diyorum ben.
Ben de 4-2 Milwaukee diyeceğim. Ama işte burada tabii biraz karanlığa doğru ateş ediyoruz şey. Yanis'in durumunu tam bilmiyorken.
NBA TV eşleşmesine geçelim.
NBA TV tam onu diyecektim. Yani bu sezonun NBA TV eşleşmesi. Cleveland, Orlando. Şunu söyleyebiliriz. İkisi de biraz yalpalayarak girdiler playoff'a. Cleveland için bu daha geçerli tabii. Daha geçerli. Onlar daha ciddi düşüş yaşadı ama Orlando da çok iyi durumda girmedi playoff'a doğru. Ve yine hücumdaki onların limitlerinin, playoff'ta daha da sırıtması muhtemel hücum limitlerinin su yüzüne çıktığı maçlar oynadılar. Ve yani iki takım için de benzer problemler var. Şimdi Orlando perspektifinden baktığında evet bir savunma temelleri var ama Cleveland gibi iyi bir savunmacı takıma karşı da hücum sıkıntıları, yarı saha hücum sıkıntıları çok başlarını ağrıtabilir. Keza Cleveland açısından da benzer şeyler söylenebilir.
Ya burada da biraz bilinmez Donovan Mitchell gibi. Gerçi sağlıklı olduğu söyleniyor hani %100 olmasa da. Ama Donovan Mitchell çok çok kritik. Yani sadece Cleveland'ın en önemli hücum silahı olması dışında bu kadar savunma ağırlıklı bir eşleşmede bireysel fark yaratabilen skorerin değeri biraz daha artıyor. Hı hı. Ama onun sağlıklı olduğunu varsayarak konuşalım. Cleveland gerçekten bayağı bir krizle girdi. Yani sezonun son bölümünü felaket geçirdiler. Artı son maçı bilerek kaybetmiş olmaları takıma çok kötü bir mesaj bence. Zaten ciddi özgüven problemleri olan, ciddi yalpalayarak giren bir takıma abi siz yenilin de şu Orlando oyunu oynayın falan demek o özgüven problemlerini daha da bence abartmak oluyor. Ama hı hı. Hani senin söylediğin şey doğruya doğru. Abi Orlando'nun gerçekten yani playoff'a giden, daha doğrusu bu play'in yani sezonu devam eden 20 takım var ki bu Doğu'da bir avutta. Hücum açısından açık ara en kötü takım. En sınırlı takım ya. Hı hı. Hani korkunç bir hücum takımı. Çünkü doğru düzgün gerçekten bir skorer yok. Yani en skorer oyuncuları Franz Wagner ve Paolo Banchero. İkisi de skorer değil. Franz Wagner zaten kötü bir sezon geçirdi. Hı hı. Ve yetmezmiş gibi en önemlisi abi yaratıcı oyuncusu yok ya. Yaratan oyuncusu yok yani. Abi yaratan oyuncu olmadan basketbol nasıl hücum etkili olabilir ki? Yani tamam sistem, şema, işte oyuncuların özellikleriyle falan bir üretim sağlıyorsun. Ama o üretim her takım için geçerli. Bu arada en iyisini yapan, en şematik oynayan, en optimize basketbol oynayan takımlar bile sistemden belli bir yere kadar besleniyor. Ondan sonra oyuncuların yaratıcılığı, oyuncuların sistemi yarattığı avantajları daha büyük avantajlara dönüştürmesine geçiyor. Bitiricilik konusunda da sorunlu bir takım. Yani yaratıcılığı var. Bitiricilik konusunda da sınırlılar bir de. Yaratamıyorlar da doğru düzgün bitiremiyorlar da yani. Abi nasıl hücum edecek bu takım yani? Önlem alması açık ara en kolay takım aynı zamanda. Hı hı. Fizikli oyuncularla oynuyorlar. İşte Franz Wagner, işte Wendell Carter Jr. Jonathan Isaac'i oynatacak bence daha çok. Jonathan Isaac'in olması bence o savunmayı bir kat daha tabii yukarı taşıyacak ama abi kaçta tutacak Cleveland? 90'da mı tutacaksın abi Cleveland'ı? 90'da tutsan bile senin 90, yani Orlando'nun 90 atıp atamayacağı belli değil Cleveland'da yani.
Aynen öyle.
Bu yüzden işleri çok zor gibi. Yani Cleveland da çok problemli evet ama ya bu eşleşmeyi istemek de bence hiç hani basketbola yakışmadı ama olabilecek en iyi eşleşme oldu Cleveland için. Çünkü gerçekten Orlando durdurulması onlar için oldukça kolay bir takım. Orlando'nun bir tane önemli avantajı şey olabilir, fark yaratan avantajı. Ligde dribbling'e en iyi baskı yapan oyuncu belki de Jalen Suggs. Jalen Suggs'ın Donovan Mitchell'ı tamamen hayatta küstürmesi bunu anormal kısır, anormal leş, bir de Jonathan Isaac'in de işte atıyorum 25-30 dakikalara yakın oynuyor olması hani 80'lerden kalma bir işte 87-83'lük maçlara çevirir. O Orlando'nun işine gelir. O yani Cleveland'da oralara kadar çekebilme ihtimalleri var. Eğer Jonathan Isaac çok oynar ve Jalen Suggs da tamamen Donovan Mitchell'ın ruhunu emerse yani.
Evet. Jonathan Isaac sezonu dakikalarını falan biraz arttırarak bitirdi. O iyiydi abi ama işte hala sonuçta ne kadar sahada kalabileceği konusunda çok fikir sahibi değiliz maalesef Isaac'le ilgili. Yoksa evet Jonathan Isaac'i biraz daha dakikasını arttırarak daha da böyle kuvvetli bir savunmaya dönüşebilirler. Yalnız şey de kaygı verici yani hani sen bahsettin zaten Paolo Banchero, Franz Wagner konusundan. Bir de Banchero bireysel olarak da çok kötü bitirdi normal sezonu. Ha bazen böyle normal sezonu kötü bitiren oyuncular birkaç günlük arada playoff'a kadar silkelenmiş olabiliyorlar ama Banchero bir de genç oyuncu. Playoff çaylağı falan yani bilmiyorum ya.
Abi bu seride maçta 100 atan kazanır. Bir zamanlar vardı ya 80-90'larda. 100'e ilk ulaşan kazanır diye. 100'e ulaşmıyoruz ona. Burada da 100'e ulaşan kazanır abi. Ama hani işte kaç maç olacak tam bilemiyorum ama ben 4-2 Cleveland diyeceğim. Öyle söyleyeyim.
Ben de 4-1 Cleveland diyeceğim ama yakın bir 4-1 bekliyorum.
Hadi ben de 4-1 diyeyim ya. 4-1 daha var. 4-1 diyeceğim. 5 maçta yani toplam 10 skor olacak. Yani iki takımın skoru. Kaç kere 100 geçecekler merak ediyorum.
Aynen. Ben de aynı merakı taşıyorum. Yakın bir 4-1 Cleveland tahmini yaptık ikimiz de. Tamam. Peki Batı Konferansı'na geçelim. 1-8 eşleşmesi şimdi tabii belli değil. Biraz önce Sacramento, New Orleans'tan bahsettik. New Orleans, Sacramento'dan daha doğrusu. Oklahoma City buradaki rakibini bekliyor. Ve tabii hani Thunder açısından da yine ona da değinmiştik. Lakers'ın gelme ihtimalinden çok daha iyi oldu. Onların Lakers'ın fiziğine karşı yaşadıkları problemler düşünüldüğünde. Tabii ki New Orleans sağlıklı olsaydı onlara karşı da, yani çıkan bir New Orleans'a karşı da benzer şeyleri yaşama ihtimalleri vardı. Ya da Domantas Sabonis de belli problemler ortaya çıkarabilir ama Lakers'a göre New Orleans ya da Sacramento, Zion'sız New Orleans ya da Sacramento çok daha tercih edecekleri eşleşmeler.
Abi aynen. Yani Oklahoma City'nin fizikli takımlara karşı ne kadar problem yaşadı ama fiziksiz takımları da nasıl sükse ettiği biliniyor. Olabilecek en iyi senaryo oldu. Yani Zion olsaydı o New Orleans zaten Sacramento serisinde favori olacaktı Sacramento maçında ve çok zor bir 1-8 olurdu onlar için. Ama Zion olmadığı zaman, ya yani mesela atıyorum Brandon Ingram ve CJ McCollum değil mi? En iyi ikinci ve üçüncü oyuncusu New Orleans'ın. Abi o ikisi devre dışı kalsa Zion yerine gene daha iyi olurdu New Orleans için şeye karşı, Oklahoma City'ye karşı. Ama Zion olmayınca da bütün ibre bir anda Oklahoma City'ye dönüyor. Sacramento'ya karşı da zaten Sacramento'nun çok daha iyisi Thunder. Ben hani çok az farkta Sacramento'yu favori görüyorum ama hangisi gelirse gelsin Zion'sız New Orleans'da. Zion'la New Orleans olsa çok değişik olur iş. Yani hakikaten o zaman New Orleans'ın ciddi şansı olurdu o seride ama Zion'sız bence hiç şans yok. Yani hangisi gelirse gelsin 4-0 veya 4-1 biter diyorum ben.
Ben hala New Orleans'ın tabii önce Sacramento'yu geçmesi gerekiyor bunun için ama Zion'sız bile tabii ki Zion'ı çok arayacaklar ve işte demin dediğim gibi yani Thunder içinde Zion'sız bir Pelicans tercih edilecek bir rakip ama Sacramento'ya göre biraz daha problem yaşatabileceğini düşünüyorum Thunder'a. Yani biraz fazla derinliklerinden ve işte yine ne olursa olsun Jonas Valančiūnas'a sahip olmalarından ötürü.
Valla Valančiūnas'ı çok çabuk ikili sıkışmalarla falan durdurabilirler. Şey büyük avantaj onlar için. Yani Zion kadar bir başka büyük avantajları daha var. Tüm ligde Shai Gilgeous-Alexander'ı gerçekten yavaşlatabilen tek oyuncuya sahipler. Yani ben Shai Gilgeous-Alexander'ın bütün iyi dış savunmacılarla eşleştiğini gördüm. Mesela Keon Ellis'le, şeyle, Jaden McDaniels'la, Jalen Suggs'la falan filan. Hiçbirine takılmıyor abi. Hiçbirine. Hepsinden sıyrılıyor. Herb Jones'dan sıyrılamıyor. Çünkü Herb Jones onu topa çok yaklaşmıyor. Çünkü Herb Jones dribbling'e çok baskı yapan bir oyuncuydu ama çok uzun oldu ve kol mesafesini çok iyi ayarladı. Shai Gilgeous-Alexander'ın gerçekten atışını çok bozabiliyor. Yani en azından zorlaştırıyor diyeyim. İstikrarlı bir şekilde, tabii ki her zaman yapmana imkan yok. Perdesi var, pozisyonu var vesaire ama istikrarlı bir şekilde Shai Gilgeous-Alexander'la gerçekten iyi eşleşebilen tüm NBA'deki diye gelen oyuncu herhalde Herb Jones.
Burada tabii yani tahmin yaparken işte hangi takımın çıkacağını net bilmek daha şey olabilir ama ben 4-2 diyeceğim bir genel şey olarak. Yani hani New Orleans ve 4-2 diyorum.
Ben de Sacramento ve 4-1 diyorum.
Tamam. Denver Lakers yine karşı karşıyalar. Bu kez ilk turda. Biraz önce zaten o şeyden bahsettik. Senin söylediğin bir konu önemli abi. Normal sezonu Denver tabii en iyi, en keskin halinde bitirmedi.
O San Antonio maçı çok inanılmaz ya. Hakikaten çok inanılmaz ya.
Şu bence sevindirici onlar açısından. Yaklaşık hangi pota kesti o, soru cevap mıydı onu hatırlamıyorum ama iki hafta önce falan şeyden bahsediyordun sen. Yani Jamal Murray'nin sakatlığının uzamasından ve hani zaten bu sezonun ciddi bölümünü kaçırmış olmasından, işte ritim kaybından. En azından Murray sezon sonunda döndükten sonra iyi gözüktü. Denver'da o var ama bir bütün olarak en keskin halinde gözükmedi Denver Nuggets. Bu bir şey değiştirmeyebilir ama Lakers için ufak bir avantaj da sağlıyor olabilir. Yani avantaj sağlıyor derken normal bir Denver'a göre, normal bir Denver'la karşılaşma haline göre.
Sonuçta Denver'ın en keskin halinde olmadığını biliyoruz. O kesin yani bence. Bu playoff'ta da öyle bir anda değişecek bir şey değil. Ama Denver zaten çok yüksek bir standart. Onu kabul ediyoruz.
Evet.
Ki ya bu kadro neredeyse 3 senedir bir arada oynuyor. Artık yani geçen sene şampiyon oldular. Yok için zaten o kadar çok hayatı kolaylaştırıyor ki herkes için her şey çok rahat olabiliyor. Başları sıkıştığı zaman hemen yok içi Cemal Murray ikili oyununa dönüp mutlaka ve mutlaka kaliteli bir şey üretiyorlar. Bu takım çok yüksek bir standart koyuyor hücum anlamında özellikle, tamam mı? Yani sürekli doğru hücum edip sürekli kaliteli hücum ediyorlar yani. Bu yüzden de abi Denver'ı çok iyi savunma yaparak yenmek çok zor abi. Denver mutlaka ve mutlaka çünkü bir hücum standartı. Onun üstüne çıkabiliyor musun? Tamam mı? Tabii ki mümkün olduğunda aşağı çekeceksin ama çok aşağı çekemezsin, tamam. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Orlando iki kere yendi biliyorsun Denver'ı. Playoff'ta yenemez yani, anlatabiliyor muyum? İki kere sezon içinde yenmiş olması playoff'ta yenemez yani. Lakers açısından sevindirici olan şey sezon ortasında işte bu savunma kimlikli takımdan çıkıp hücum kimlikli takıma dönmesi Denver'a karşı oynamak için avantaj abi. Çünkü o hücum standartının üstüne çıkabiliyor Lakers, onu gördük. İşte D'Angelo Russell'la Austin Reeves'de şutları atıyorlar. Austin Reeves de sezon başından sonra sezonun sonunda çok daha iyi durumda geldi. D'Angelo Russell bütün problemlerine rağmen kendine çok konforlu, çok kendine uygun bir alan bulmuş gibi gözüküyor. LeBron James için söyleyeceğim hiçbir şey yok abi. Ben hayret içinde izliyorum yani. Abi adam 39 yaşında 21. sezonunu yaşıyor ve evet devamlılığı eskisi gibi değil. Onu söyleyelim, savunmada çok dinleniyor falan ama abi hala sahada sonucu belirleyecek en önemli oyunculardan biri olmayı başarıyor ya. Yani bu yarısını oyunu aklıyla yapıyor falan ama ve zaten bu sezon muhteşem şut atıyor yani. Hani net elit şutör seviyesinde atıyor. Hem volüm hem yüzde olarak. O yüzden o standartın üstüne çıkabilirler. Ha, savunmada Lakers'ın normal sezonda gösterdiğinden çok daha farklı şeyler göstereceğini, çok daha konsantre olacağını ve hani hakikaten savunmada belli bir seviyenin üzerine çıkabileceğini ve Denver'ı belli açılardan biraz zorlayabilir. Bu ne kadar olabilecek? Bence seri açısından en belirleyici nokta o. Artı tabii Anthony Davis'in %100 sağlıklı olması lazım.
Evet.
Yok hiç ona çok üstünlük sağlar ama yok hiç genelde Anthony Davis'e eşleşmelerinde oldukça da şanslı da oluyor. Bu şansı kendi çok yaratmasına rağmen. Abi bütün abuk subuk atışları sokuyor Anthony Davis üzerinden ya. Çok acayip bir şey ya. Çok can sıkıcı o bir taraftan da yani. Davis açısından. Ama Lakers'ın ben bunu 4 yani 7 maçın 4'ünde maçın başından sonuna anormal yüksek bir çabayla savunma yapıp aynı zamanda aynı hücum şeyini etkinliğini koruyabileceğine çok önemli. Çünkü başta LeBron olmak üzere Lakers'ın devamlılığı o kadar yüksek değil abi. Yani Lakers küçük patlamalarla oynuyor. Bu Denver'a karşı iyi bir formül değil. Eğer Denver gerçekten beklemediğimiz derecede tökezlemezse iyi bir formül değil. Yani iyi bir formül değil, yetişemiyorsun. Yani 4 kere yapamıyorsun bunu, anlatabiliyor muyum? 4 kere yenemiyorsun yani.
Ya sonuçta hani Lakers hakikaten sezonun ikinci bölümünde müthiş bir hücum gelişimi gösterdi. Ama işte bu ne kadar devam edecek playoff'ta? D'Angelo Russell'a falan ne denli güvenebilirsin gibi ciddi soru işaretleri de var.
Ve Denver'ın biz tabii hücumunu haklı olarak çok övmemize rağmen bu kadro birbirine alıştıkça savunma anlamında da belli bir standartın üstüne çıktı. Yani onlar da mesela nasıl Lakers D'Angelo Russell'ı barındırmayı öğrendiyse ve D'Angelo Russell hücum anlamında özellikle savunmada değil ama hücum anlamında artı değer bir haline geldiyse ciddi artı, yok hiç de bu savunmanın kurgusu içinde bir artı değer oldu. Ayaklarını değil ellerini kullanarak savunuyor. Artı Denver'ın en büyük avantajlarından biri tüm NBA'de LeBron'la en iyi eşleşebilecek oyunculardan birine sahipler. Hatta en iyi eşleşen oyuncu. Yani fizik olarak ezilmeyecek, ondan daha atlet bir oyuncuya sahipler Aaron Gordon'la. Böyle savunma avantajları da var açıkçası. Artı işte Jamal Murray ile eşleştirebilecek Kentavis Caldwell-Pope'ları var ne olursa olsun. Pardon, D'Angelo Russell'la eşleştirecek, özür dilerim. Kentavis Caldwell-Pope'ları var. Yani Austin Reeves'le Jamal Murray de uğraşır. Jamal Murray üstüne gider Austin Reeves'in. Bir takım eşleşme avantajları var Denver'ın yani burada birebir eşleşmelerde. Artı devamlılık sorunu var. Denver çok keskin değil. Bu onlar için bir problem olabilir. Lakers'ın şansı kesinlikle yok değil ama Denver'ın hem eşleşme hem devamlılık avantajı ağır basıyor yani.
Ben de en son şeyi söyleyeceğim. Yani bundan da yine bahsetmiştik. Her ne kadar senin söylediğin gibi Denver'a karşı hep iyi hücum etmen de gerekiyor olsa da eğer bir seri geçeceksen ve işte geçen sezonki seriyi hatırladığımızda Vanderbilt artık konferans finalinde Lakers açısından oynatılamaz hale gelmiş olsa da ben Vanderbilt'in Lakers için önemli olduğunu ve hani eğer dönemezse ki yani serinin başına zaten yetişemeyecek gibi gözüküyor. Ben playoff yani seri ortası geçerlerse ondan sonrası için falan diyorum. Vanderbilt'in önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum Lakers'ta. Yalnız abi şey bu noktada önemli. Vanderbilt de çünkü esasında perimetre savunmasına en önemlisi Lakers tabii için. Yine bundan da çok bahsettik sezon içinde ve bir türlü dönemiyordu. Gabe Vincent'ın nihayet dönüp bu play-in şey, maçında falan da iyi gözükmesi Lakers için ufak bir katkı olabilir.
Bence haklısın. Vanderbilt konusunda şu açıdan önemli. Sonuçta Vanderbilt sen 30 küsür dakika düşünmediğin zaman Vanderbilt çok önemli bir koz abi.
Aynen.
Çünkü
aynen.
Vanderbilt abi 15-25 dakika aralığında oynadığı zaman abi bugün Vanderbilt genelde 4 numara olarak düşünülüyor. Belki hatta işte Minnesota zamanında çok büyük bir bounce olduğu için pota altı oyuncusu olarak düşünülüyor ama dış savunma konusunda abi altın standart işte Herb Jones, Jalen Suggs falan filansa o altın standartın kralıdır yani Vanderbilt. Yani Herb Jones'la falan kıyaslarsın dış baskı. Yani Jamal Murray'nin hayatını perişan edebilir Vanderbilt oynarsa yani.
Hı hı. Ve şey işte yani o yüzden hani Vanderbilt'in yetişmeyeceğini falan düşündüğümüzde Gabe Vincent yine kritik hale geliyor Lakers açısından. Ben 4-2 ya da 4-3 Denver diyorum seri tahmini olarak.
Ben de 4-2 diyeyim ya.
Minnesota Phoenix ilk turda genel olarak benim en ilgimi çeken seri olabilir.
Bu seri başladı biliyorsun aslında.
Evet, normal sezonun sonunda başladı. Lakers New Orleans şeyi gibi oldu biraz.
Ama orada direkt yani ligin son günü oynuyorlardı Phoenix'le Minnesota. Hı hı. Phoenix kazanırsa New Orleans'ın kaybetme senaryosu olsa da Minnesota'yı 3'e indirip Minnesota ile eşleşecekti. Yani kazanırsa o takımla oynayacaktı. Ve kazan yani ben sizi seni istiyorum deyip kazandı abi.
Hı hı.
Sezon içinde de 4 maçın 3'ünü kazandı Phoenix. Abi burada çok çok temel bir konu var, tamam mı? Şimdi Karl-Anthony Towns döndü ve çok sağlıklı gözüktü, onu söyleyelim. Minnesota açısından sevindirici tam güce kavuşmadı. Fakat abi Minnesota'nın en büyük şeyi ne? Gücü? Savunması. Ve fizikselliği değil mi? Hı hı. Yani onları işte Batı birinciliğini oynatan ve hani Batı'nın zirvesinde bitirmelerine sağlayan. Üçüncü bitirdiler ama yani ilk ikiyle bir galibiyet var aralarında. Zirvede bitirdiler. Bu abi Phoenix buna en az takılan takım belki. Çünkü boyalı alana çok giden bir takım değil Gobert'in üstüne. Şut temelli oynayan bir takım. Ve şut üzerinden oynadığın zaman Minnesota'nın o savunma şemalarının Minnesota'nın savunmasının güçlü olması tabii ki değerli, ona bir şey demiyorum. Ama bu savunmanın yarattığı etkiyi oldukça azalıyor. O etkiyi daha az hisseden bir basketbol oynuyor Phoenix.
Doğru.
Artı Mike Conley bu takım için çok ama çok değerli ve çok önemli. Fakat Mike Conley'nin eşleşeceği her yerden delik bulabilecek bir takım Phoenix aynı zamanda. Sezonun son bölümüne geldiğimizde de her ne kadar biraz yıpranmış gözükse de Durant, o etki olmuş olsa da Durant Bill Booker işbirliğinin de biraz işte Chicago'da söylediğimiz gibi artık biraz daha doğallaştığını, biraz daha bu hiyerarşinin oturduğunu, diğer oyuncuların bu oyunculara getirilen ikili sıkışmalar veya yardımlardan dördü üçleri veya kendi görevlerinin ne yapacağını daha iyi öğrendiği, yani kısa devrilen Nurk için çok daha rahat bir pas istasyonu olduğu, Grayson Allen'ın zaten ligi 3 sayı yüzdesinde birinci bitirdiği, keskin nişancı olarak davrandı. Yani bu 3 oyuncu bir arada ve diğer oyuncular da bu 3 oyuncuyla oynamayı biraz daha öğrendiler. Yani sezonun büyük bölümünde bir yıl olmamasına rağmen. Ve Minnesota'nın en güçlü yanına takılmıyor fazla Phoenix. Bu açıdan bence avantajlı. Yetmezmiş gibi özellikle playoff'ta Durant gibi oyunculara çok daha fazla güveniyorsun abi. Tamam mı? Yani Durant buraları oynamayı çok iyi biliyor. Booker belki o kadar değil. Booker biraz... Ama Bill de mesela ne yapacağını çok bilerek oynuyor. Tamam mı? Minnesota bunun tam tersi. Evet, bu konuda bence çok ciddi aşama kaydettiler. Başta Karl-Anthony Towns olmak üzere. Abi ama onlar maçın heyecanına, maçın atmosferine, maçın gazına çok kapılıyorlar ya. Ve o yüzden süper saçma şeyler yapıyor. Saçma fauller, garip top kayıpları yapabiliyorlar. Ve zaten hani savunma ağırlıklı bir takım için playoff gibi bir ortamda hata payının iyice azaldığı bir yerde 3 tane, 2 tane hata falan çok belirleyici olabiliyor. Ve Minnesota bu konuda en sabıkası kötü takım. Evet, bu sene dediğim gibi çok ilerleme kaydettiler ama sabıkası ortada. Phoenix'in en büyük problemlerinden biri de driplinge baskı yapan takımlara karşı çok top kaybediyor Phoenix. Çünkü gerçek bir oyun kurucusu olmadığı için korkunç basit top kayıpları yapıyor. Kendi kendine anormal zarar veriyor. Eski Golden State gibi yani. Hani hanedan Golden State'de 7 tane falan saçma top kaybı yapıp rakibe bir 10 sayı avantaj veriyordu ya, öyle. Fakat Minnesota'nın bütün o muhteşem savunma gücüne rağmen biraz Mike Conley özelinde de geçerli bu. Driplinge baskı yapmıyorlar abi. Topa baskı yapıyorlar evet. Dış oyuncuya baskı yapıyorlar ama driplinge baskı yapmıyorlar. Yani Phoenix'in savunmada en zarar gördüğü yeri kullanmıyor fazla Minnesota.
Evet. Birebir aynı düşünüyorum abi ve şey Minnesota açısından yani bir taraftan eşleşmeyi çok merak ediyorum dediğim gibi. Ama Minnesota açısından da biraz da talihsiz bir şey oldu.
Maalesef.
Eşleşme oldu. Bu kadar iyi bir sezon geçirmişken.
Abi düşün şu anda Minnesota'yı. Abi yani play'ine giren 19 tane rakip var değil mi? Abi belki en istemeyeceği takım olabilir Phoenix, biliyor musun? Denver daha iyi bir takım. Kesinlikle ona bir şey demiyorum. Tamam mı? Dallas şu anda çok formda. Onlar da bir şey. Ama belki de en teknik anlamda istemeyeceği rakip Phoenix ya.
Evet, evet. Ya da mesela şöyle de düşünelim. Hani alt tarafa baktığında abi Dallas'ın altına diyorum. Oradan play-in falan işte yani 3-6 eşleşmesine gelmesi muhtemel takımlar arasında en onların canını sıkacak takım geldi.
Aynen öyle.
Mesela
aynen
Lakers öyle. İçin Lakers şey olabilir, birçok takımı LeBron, Anthony Davis faktörüyle falan biraz daha böyle korkutan tipte bir rakip olabilir ama Minnesota için Phoenix daha ters işte, teknik anlamda ters.
Aynen öyle. Ha,
illa
aynen.
Elenecekleri anlamına gelmiyor bu. Fakat çünkü ben de Minnesota'nın hücumunun yine bocalamalar yaşayacağını düşünüyorum. Ve çok çok iyi savunmaya ihtiyaçları var. Minnesota çok iyi savunma yapabilen bir takım ama Phoenix'e karşı çok iyi savunma yapabilecek mi? Seriyi geçecek ölçüde bir seri boyunca. O konuda benim de yanıtım şu anda baktığımda olumsuz gibi. Yani en azından şey Phoenix'i daha avantajlı görüyorum bir seri boyunda.
4-2 Phoenix diyorum ben.
Ben de 4-2 Phoenix diyeceğim. İlk maçı çalarak da başlayabilirler gibi geliyor.
Ve Clippers Dallas.
Evet, yani burada tabii tüm ilk turun aslında en merakla beklenen eşleşmesi bu olabilirdi. Ya da hala olabilir. İsim anlamında falan, şey denkliği anlamında.
Ya yakın geçmişteki iki eşleşme, üçüncü eşleşme olacak son 5 senede.
Evet. Ama işte burada da Kawhi Leonard'ın durumu seriden çok şeyde götürebilir. Ve hala olumlu bir haber gelmiyor Leonard'la ilgili Ty Lue'dan. Yani Clippers böyle çok akıllı oyunu mu oynuyor, bir şekilde saklıyorlar mı falan diye de bir ara düşündüm. Ama Ty Lue bir süredir zaten Kawhi Leonard'la ilgili gazetecilerin sorularına hep belirgin bir şey söylememeyi geçtim. Resmen kaçak yanıtlar verdi.
Hatta ters, yani ki Tyrone'un hiç yaptığı bir şey değil, ters yanıt verdi bir yerde.
Evet, yani sorulmasından hoşlanmadığını belli eden yanıtlar verdi. Ve en son olarak da dünkü haber, yani Tyrone'un demeci daha doğrusu, 5-5'lere henüz katılamadı Kawhi Leonard. Dolayısıyla seri başına yetişmesi şu anki görüntüde çok çok zor gözüküyor.
Valla Lawrence Frank miydi emin değilim ama yetkililerden biri de seriye kavaysız başlamaya hazırlanıyoruz dedi. Kavaysız başlayacağız demedi yalnız. Kavaysız başlamaya hazırlanıyoruz dedi.
Evet ve hani şey dediğim gibi bir taraftan düşündüm mü? Clippers çok büyük böyle bir durumu gizleme ve bir anda şaşırtmaya yönelik bir şey mi oynuyor diye de düşündüğüm oldu ama bu NBA'de genelde çok olmaz ve dünkü de maçlardan sonra da biraz o ihtimal ortadan kalkıyor gibi gözüküyor.
Doğru. Ve ama ya, kabay olmadan her ne kadar Clippers o işte Şubat Mart gibi düştüğü krizden çıksa ve sezonu fena bitirmese de işte James Harden daha iyi gözüküyor. Belki hani en iyi olduğu zaman değil. Paul George inanılmaz formda. Hı-hı. Çok kötü düşmüştü, inanılmaz formda. Takım dengesini buldu, rol dağılımını buldu. Ama bu takımda fark yaratan oyuncu, katma değer katan Kawhi abi. Artı yetmezmiş gibi karşındaki Dallas'ta Doncic'le eşleştirme isteyeceğin oyuncu da Kawhi. Yani Yanis'te nasıl demiştik hani Yanis'in değeri zaten ortada takımın en iyi oyuncusu ama Pascal Siakam'la eşleşebilmesi önemli. Burada bir kat daha büyük bir önem var. Doncic'le eşleşecek abi. Ve yani iki sene önce ilerlerken tamamen özellikle son iki maçta Doncic yaptığı savunma sayesinde burun farkıyla geçmişlerdi seriyi yani. Valla Kawhi'nin ne durumda olacağı, ilk maçta oynamayacağı çok belli ama hani iyi ve formda bir Kawhi'yla bile Clippers'ın işi hiç kolay değil, onu söyleyeyim yani. Çünkü Dallas çok formda, çok iyi durumda. İnanılmaz bir şekilde hiyerarşi oturmuş, görev dağılımı oturmuş durumda. Playoff maç kazanma tecrübesi çok eksik değil bu takımın. Sonuçta konferans finali oynadı. Gerçi o takımdan çok şey değişmiş olsa da. Yani Doncic, Kyrie arasındaki denge çok oturdu. O uzunlarla yani özellikle Gafford'la olan hani dikine ilişki, pick and roll ilişkisi, diğer oyuncuların sahaya açması. Belki hani şütörler konusunda o iki sene önceki hallerinden uzaklar. Yani şütör konusunda belki biraz eksiklik hissediyor olabilirler ama bu kadronun ideal bir görev dağılımı ve bu görevleri içselleştirip kabullenmesi konusunda çok iyi bir noktadalar. Doncic çok formda, Kyrie çok formda. Doncic zaten işin %80'ini yapıyor. Sonunda sıkıştığı yerde Kyrie'nin sanatçılığı devreye giriyor. Ben zaten hani bir süredir söylüyorum. Denver'ın arkasında ikinci sıraya yazıyorum ben Dallas'ı bir süredir. Kaldı ki Denver'ın şu anki haliyle toparlanması gerektiğini de düşünüyorum. Dallas ama yani İyi bir Kawhi'yla bile ben Dallas'ı belki yarım adım öne koyardım. Kawhi'nin belirsizliğiyle Dallas diyorum net.
Yani ben de işte şey diyecektim abi. Dallas ne kadar sezonu ciddi bir bölümde üstelik öyle 10 maç falan da değil yani. Çok formda bitirmiş olsa da All-Star sonrasının en iyi gözüken takımlarından biri olsa da Clippers onları epey bozabilecek bir takımdı ama tam kadroyken. İşte evet. Ya orada Kawhi Leonard'ın oynayamaması, kötü gözükmesi falan çok şeyi bozar Clippers açısından. Bir taraftan Ty Lue'nun demeçlerine yöne bakıyordum. Yani hem 5'e 5'leri henüz oynayamıyor derken hem de beklentimiz, planımız ilk maçta Kawhi'yle oynamak yönünde demiş. Ama abi yani bu kadar kısa sürede şuraya kadar idmana çıkmadıktan sonra ve ciddi bir süredir yok yani Kawhi Leonard. Öyle son 2-3 maçını kaçırmadı normal sezonun. O yüzden nasıl başlayacaklar Kawhi Leonard'la serinin birinci maçına bilmiyorum. Ben de bu noktada Kawhi Leonard'la ilgili bu şey perdesi varken 4-2 Dallas diyeceğim.
Ben de 4-2 Dallas diyeceğim. Son olarak çok kısa şeyden bahsedelim istiyorum bir de. Amerikan milli takımı açıklandı biliyorsun.
Aha.
Abi ben inanamadım ya. Yani bu hani söylentileri vardı ama abi orijinal Dream Team dahil olmak üzere ben bu kadar Amerikalıların hani en yani şöyle abi bu 12'den başka 12 kolay kolay sayamaz. Hani tabii ki bazı yani 1-2 oyuncunun daha iyi olduğunu söyleyebilirsin ama istedikleri her oyuncuyu almışlar abi. Hatta evet. Yetmemiş uzun probleminden dolayı NBA'de de devşirdiler. Belki NBA'de oynayamazsın kadını. Ama abi ben yani orijinal Dream Team bile böyle değildi abi. Yani NBA'de oynayan Amerikalılar arasında seçmek istediği herkesi getirmişler abi. Milli takıma. Bayağı şaşırdım o açıdan.
Bir kere orijinal Dream Team'de Christian Leitner vardı. Evet, oradan bir şey denge bozuldu.
Ya sonuçta Larry Bird falan sakat falan çağrıldı. John Stockton sakat falan. Onlar biraz gösterdi.
Magic falan da abi. Magic de şey artık. Yani evet, hani HIV biraz falan. Şova geldi.
Aynen. Ya zaten Charles Barkley, Scottie Pippen, Michael Jordan oynuyorlardı yani. Üçü götürüyordu işi. Şey, o biraz şov takımıydı ama o da hani yıldızlar, ne olursa olsun en büyük yıldızlardı. Bu da tabii. En büyük yıldızlar olmasını geçtim. Yani LeBron'u, Curry'si, Durant'ini geçtim. Hani almak istedikleri her oyuncuyu gelmiş ya. Her oyuncu. Yani bir kişi bile ya ben bu yaz gelmeyeyim dememiş yani.
Evet.
Çok acayip. Bir damga vurmaya geliyorlar. Belki de son vurdukları damga olabilir yalnız ha. Bu kadar net yani.
Öyle yani. Ve şey sonuçta tokatlanıp ondan sonra böyle kadrolara dönmeleri komik de geliyor bir taraftan bana.
Aslında tokatlanmadılar be abi. Herifler Dünya Kupası'nı saymadıkları için son olimpiyatı şampiyon bitirdiler ne olursa olsun.
Ya tamam ama Dünya Kupası'nı da sonuçta saymadı maymadı. Oraya da bir belli bir kadroyla gittiler. Koç ekibine baktığında falan da öyle alelade isimler olmadığını
yok,
görüyorsun.
Şöyle, ben iyi bir kadroyla geleceklerini zaten tanıyorum ama istisnasız Kawhi dahil abi. Kawhi dahil herkesi getirdiler ya. Kawhi ve Anthony Davis evet, geliyor evet. Abi. Kawhi ve Anthony Davis nasıl gelir abi?
Şey, Kawhi Leonard'ın dünkü heyecanını gördün değil mi? Şey,
evet. Abi Kawhi standartlarında o dört parandeye tekabül ediyor abi.
Gülüyor falan en azından böyle.
Yani başka bir oyuncunun dört parande atıp çığlıklar atarak koşturması demek Kawhi'nin verdiği reaksiyon.
Ben mesela Anthony Davis'in falan yani... Kardeşim Embiid'i getiriyorsanız Embiid kurtarsın sizi deyip gelmeyebileceğini düşünüyorum ama tabii LeBron gelince muhtemelen LeBron şey demiştir geliyorsun diye konuşmuştur Anthony.
Bir de şey havasını çok yaratmışlardı. Ya Paris abi olimpiyat abi Paris güzel gidelim takılalım.
Tabii tabii.
Amerika'nın gücünü gösterelim falan diye bir LeBron Curry anlaştılarsa abi diğerlerine o havayı çok vermişlerdir bence.
Net. Yani o telefonlarla ya da işte birebir maç öncesi görüşmelerde falan halledilmiştir.
Ya şey çok acayip abi. Mesela atıyorum olimpiyat şeyde olsaydı ne bileyim Kuala Lumpur'da olsaydı mesela. Hani çok bir şey değişmiyor sonuçta oynadığın yer oyuncunun hani sportif anlamda ama Paris olunca böyle o Paris gazını acayip vermiş. Yani Paris olun Paris falan diye.
Muhtemelen bir de markalardan falan da gaz gelmiş.
Tabii tabii kesin. Esas büyük faktör odur canım.
Yani o gaz Adebayo'ya falan gerekli değil belki ama bu listedeki isimlerin birçoğuna da önemli bir motivasyon.
Doğru.
Peki o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Playoff eşleşmelerini konuştuk. Cumartesi başlayacak playoff öncesi. Artık bir sonraki podcast'te de zaten ilk maçlar ışığında bir şeyleri konuşuyor olacağız. Autoshops'un sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Autoshops podcast'i sundu.